Albüm 12, sayfa 153. Gizem. Spolyası değildir bu. El ayağı tutan acize ülkesinde bir masal prensesinin öyküsüdür. Lores Dünya Spor Akademisi var. Merkez İngiltere'de. Mercedes filan gibi dünyanın en büyük markaları tarafından sponsor olarak destekleniyor. Lores, antik dönemlerde defne yapraklarından yapılan ve kralların kraliçelerin başına taktıkları taç anlamına geliyor. Bu akademi her sene dünyanın en iyi sporcularına taç takıyor. Spor Oscar'ı kabul ediliyor. Lörüs Başkanı, Amerikalı efsane atlet Edwin Moses. Dünya cümle spor yazarlarından oluşan seçici kurulu var. Adayları belirliyor, bir de jürisi var. Kazananları seçiyor. Jüride Beckenbauer, Boris Becker, Sergei Bubka, Bolly Carton, Nadia Comaneci, Emerson Fittipaldi, Michael Jordan, Kip Kenio, Martina Navratilova, Marsipis, Katerina Witt, Pele var. Kazananlara dünyanın en prestijli ödülü Lores heykeli veriliyor. Lores Akademisi'nin bu seneki Dünya Yılın Erkek Sporcusu adayları şunlar. Roger Federer, dünyanın bir numarası İsviçreli tenisçi. Kenenisa Bekele, Dünya Olimpiyat Şampiyonu Etiyopyalı atlet. Usain Bolt, anlatmaya gerek yok. Lionel Messi, Arjantin'in futbol cambazı. Alberto Contador, İspanya'nın gururu bisikletçi. Valentino Rossi, İtalya'nın dünya şampiyonu mototikletçisi. Dünyada yılın kadın spor adayları şunlar. Sanya Richards ve Shelly Ann Fraser. Jamaikalı rüzgarın kızları. Lindsay Vonn, alp disiplininde dünya şampiyonu Amerikalı kayakçı. Federica Pellegrini, olimpiyat şampiyonu İtalyan yüzücü. Serena Williams, dünyanın bir numarası Amerikalı tenisçi. Dünyada yılın takım adayları şunlar. Son NBA şampiyonu Los Angeles Lakers. Barcelona malum dünya şampiyonu. Almanya bayan milli futbol takımı. Brown Formula 1 takımı. Beyzbol denince ilk akla gelen New York Yankees. Güney Afrika rugby milli takımı. Asıl anlatmak istediğim Lores Akademisi'nin dünyada yılın engelli sporcusu adayları şunlar. Justin Everson, Avustralya tekerlekli sandalye basketbol milli takımının forveti. Shingo Kunieda, tekerlekli sandalyede o dünyanın bir numarası olan Japon tenisçi. Michael Tauber, iki ayağı protez olan dünya şampiyonu Alman bisikletçi. Tekerlekli sandalye maratonda olimpiyat şampiyonu olarak Avustralya'yı onurlandıran Kurt Ferney. Nateri du Toit, bir bacağı olmayan Güney Afrikalı dünya şampiyonu yüzücü. Ve Gizem Girişmen. Okçulukta 2008 Pekin Engeller Olimpiyatı'nda tarihimizin ilk altın madalyasını kazanmayı başaran Türk kızı. Efsanelerle birlikte dünyada yılın sporcusu adayı. Sağlıklı bir insan olarak dünyaya gelmişti. 11 yaşındayken korkunç bir trafik kazasının kurbanı oldu. Omuriliği parçalandı. Ameliyat üstüne ameliyat. Ölümden dönmeyi başardı ama tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. O uğursuz kazadan 3 sene sonra babasını kaybetti. Küsmedi hayata. Aksine eskisinden fazla sarıldı. Ankara Tevfik Fitret Lisesi'ni ve Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünü şeref öğrencisi olarak bitirdi. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca öğrendi. Onu hayata bağlayan unsurlardan biri spordu. 2004'te başladığı okçuluktu. Yaparım dedi, en üst seviyede yaptı. Yukarıda da belirttiğim gibi 2008 Pekin Engeller Olimpiyatı'nda tarihimizin ilk altın madalyasını boynuna taktı. İstiklal Marşımızı dinletti. Bu madalyayı beni bir yerlerden seyrettiğine inandığım babama armağan ediyorum dedi. Umut Apartmanı'nın sakini. İdmanları Umut Apartmanı'nın kapalı garajında yapıyor. Bir annesi var ki madalya yetmez. Dünyanın en prestijli spor ödülüne dünyanın en ünlü sporcularıyla birlikte aday. Kazananlar Abu Dhabi'de düzenlenecek görkemli törende açıklanacak. Geçen seneki ödülleri Rusya'nın kara kuşak judocu lideri Vladimir Putin vermişti. Bir önceki sene İspanya'nın yelkenci kralı Juan Carlos. Bir masal prensesi o. Masaldakilerden güzel. Hani sık sık bu olan bitenler karşısında kendimizi çaresiz hissediyoruz. Bir tek başımıza ne yapabiliriz filan diyorsunuz ya. Benim yaptığımı yapın. Bulun Gizem'in fotoğrafını çerçeveletirip masanıza koyun. İmkansızı yaparız. Mucize sadece biraz zaman alır. Gizem Girişmen'in genç bir bayanın fotoğrafı. Gizem 2008 olimpiyat altından sonra 2009'da dünya şampiyonu oldu. Uluslararası Paralimpik Komite Sporcu Konseyi üyesi oldu. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu üyesi ve Sporcu Konseyi Başkanı oldu. Bana hediye ettiği ok Meslek hayatımın en değerli ödüllerinden biri. Nazlıcan. İlk sevgilidir kızlar için babaları. Hayatlarındaki ilk erkek. Günü gelince beni başka erkekle aldatabilirsin diye bilen tek erkek aynı zamanda. 15 yaşındaymış Nazlıcan. Babası Tuncay Özkan içeri tıkıldığında. 4 ay sonra 18'ine basıyor. Aralıksız her gün mektup yazıyorum babama. O da bana her gün cevap yazıyor diyor. 721. mektup bugün. Her yemek yediğimde, denize her gördüğümde, yüzüme her rüzgar çarptığında öyle zor ki seni orada bırakıp özgürlüğe dönmek diyor. Gücüme gidiyor. Görüş var her çarşamba. Saymış tek tek 105 defa. Kalın bir cam arkada, arada. Sadece 3-5 dakika. Sınavla girilen Gözde bir lisede okuyormuş aslında. Sanırsın arkadaşlarıyla sinemaya gitmek için kırıyor okulu. Rahatsız olmuşlar. Her çarşamba gitmek zorunda mısın? Dersler mi önemli, ceza mı demişler. Bunu diyen dangalakları hayatlarının dersini vermiş. Aşkını babasını tercih etmiş, bırakmış okulu. Resim okuyor şu anda. İnsan müsveddeleri çiziyor. Gazetecinin kızı Nazlıcan. Orgeneralin kızı Pınar. Albayın kızı İrem. Yarbayın kızı Gökçen. Astsubayın kızı Aybüke. Rektörün, sendikacının, başsavcının kızı Sıla. 7 yaşındaydı, şimdi 9 oldu. Ben kalemimi satmamış bir Atatürkçünün kızıyım diye ilan vermişti Yağmur. Babalar günü de okusun diye Mustafa. Ve geçenlerde bir kişiyi tutukladığınızda bir aile tutuklamış oluyorsunuz aslında diyordu babası. Sizi sevdiklerinize koşarken cama çarptınız mı diye soruyordu. Ben ayda 3 kez çarpıyorum. Görüş günü cama koşuyorsunuz, elinizi sevdiğinizin kollarını uzatır gibi ahizeye uzatıyorsunuz. Kızım her şeyi sağlıkla algılıyor. Beklediğimden sağduyulu hareket ediyor. Oğlum henüz 2 yaşında, camın kıyısında pencere kolu arıyor. Bulamayınca sinirleniyordu. Artık böyle olduğunu kabul etti. Haziran görüşmelerinden birinde bütün sevimliliği üzerindeydi. Sesimi dinlerken bir buket gibi tuttu ahizeyi. Burun dırığı sızlamasın, çok tarifi yapılabilir. Bir de bu olsun sesimi öpmeye çalışıyordu. Nazlıcan Özkan'ın resmi. Nazlıcan babası hapse atıldığında 14 yaşındaydı. Babası çıktığında 20 yaşına gelmişti. Çocukluğunu yaşayamadı. Bu küçücük kızın tek başına nasıl mücadele ettiğini, babasının sesini duyurabilmek için nasıl çırpındığını tanınım. Nazlıcan adıyla kitap yapılsa azdır. Ve babası için savaşan bu kız çocuğuna Avusturya Lisesi'nden tasdikname verildi. Mustafa Balben kızı Yağmur da benzer tatsızlıklar yüzünden Tevfik Lisesi'nden ayrılmak zorunda kaldı. Neticede Nazlıcan ve Yağmur başka yetim kurumlarına geçerek başarıyla mezun oldular. Köklü yetim kurumlarımız Avusturya Lisesi ve Tevfik Lisesi ise yöneticilik makamında oturan anlayışsız tipler yüzünden bu zor dönemde sınıfta kaldı. Kibariye. Başbakanımız bir açılım daha patlattı. Kırmızıyı severler birbirlerini överler dedi. Birbirlerini överler lafını duyan Kiboş dayanamadı. Çık, yakışıklı adamsın üstüne tanımam anacım dedi. Avrupa Orkestrası'nın solisti altta kalır mı? Öyle bir başbakanımız var ki hem dondurma hem kaymak dedi. Faytoncular Derneği Başbakanı'nın veresin tokiciklerimizi alasın oyucuklarımızı şeklindeki konuşmasının ardından nikahsız yaşayan Roman vatandaşlarımıza çalayım komparsitacıkları atasın göbecikleri eşliğinde evlilik cüzdanı dağıtıldı. Kırk Pınar Başcazgırı Pele Mehmet'in okuduğu maniden sonra sahneye çıkan Balık Ayağan demokratik bir şarkıyla noktayı koydu. Sen adamın kralısın, Kasım Kasım, Kasım Paşalısın. İzmir Tenekeli Mahallede Allah belanı versin, Obama'ya elli basarsın, çok severiz seni diye omuzlar alınan Darbukatör Baryan muhalif olduğu için davet edilmedi. Rafet Roman'ı çağıracaklardı ama asıl adının Rafet Yaştut olduğu ortaya çıkınca son anda vazgeçildi. Şakşuka Tarık ile Gırnatacı Hüsnü'nün İlk Bakanlar Kurulu toplantısına katılacağı söyleniyor. Cigulin'de Milli Güvenlik Kurulu'nda generallere hitaben konuşma yapması bekleniyor. Kudurdun mu, delirdin mi, şaşırdın mı? Yapma bana numara. İşsizlik patlamış, abedale, dasdale. Sözde soykırımı tanıyan tanıyana. Hepsi susak ağızlı. Veresin notacıkları, çekesin elçikçikleri. Komutanlar içeri tıkıldı. Epten geçeyim. Alengirlidir be yav. Abi işi ne olacak? Abi atasın bir beşlik. Bakayım falca ağzına. Demem o ki seçmen dedin. İlle de roman olsun ister çomurdan olsun. Olsun da bu gidişin sonu nereye varacak derseniz. Onu da izah ediyor ki boş. Kim bilir bu gidişin dönüşü olacak mı? Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir. Bahriye Tokmak, Kibariye fotoğrafı. Roman açılımı yaptılar. Size şahane lüks konutlar vereceğiz dediler. Sulukule'deki evlerini yok pahasına ellerinden aldılar. Yıktılar. Kentsel dönüşüm ayağıyla lüks villalar, otel alışveriş merkezi diktiler. Gariban romanları İstanbul'dan kilometrelerce uzakta dandik tokik konutlarını taşıdılar. Üstüne 15 sene taksitle borçlandırdılar. Romanlar abi bizi kandırmışlar be dediğinde işten çok geçmişti. Kısacası Bahriyeli, Kibariyeli, Balık Ayhanlı açılımla romanların hem arazilerini aldılar, hem paralarını aldılar, hem oylarını aldılar, hem de eskisinden daha gariban şekilde kapının önüne koydular. Reyyan. Bilal evlendi. Nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtün'e kıydı. Seneler sonra bu yazıyı okuyup niye Kadir abi kıymadı derseniz Kadir Topbaş o sırada anca Beyoğlu Belediye Başkanı'ydı. Gerçi nikah başvurusu Beyoğlu Belediyesi'ne yapılmıştı ama nikah kıyma rütbesi yetmemişti. Gelin henüz 17 yaşındaydı. Reşit değildi. Anne babası evlenme izni verilmesi için dava açtı. Sulh Hukuk Mahkemesi sakınca olmadığına karar verdi. Felsefi bir düğün oldu. Çünkü düğünün yapıldığı Lütfi Kırdağ Kongre ve Sergi Sarayı'nda aynı gün Dünya Felsefe Kongresi vardı. Sabah saatlerinde aynı salonda Dünya Felsefe Kongresi'ne katılan ve açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Sezer, akşamki düğüne katılmadı. Ana Muhalefet Partisi CHP'nin lideri katılmadı. Genelkurmay Başkanı katılmadı. Necmettin Erbakan davet bile edilmedi. Miting gibiydi. 9 bin kişi vardı. Bilal'in nikah şahidi İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ydi. Öbür şahitler Arnavutluk Başbakanı Fatos Nano, Bülent Arınç, Abdullah Gül ve AKP Milletvekili Nevzat Yalçıntaş'tı. Silvio salona girerken jest yapıldı. Klasik Türk müziği yayını kesildi. Pavarotti'den Arya çalındı. Silvio, Meraviglia dedi. Harika yani. Geline evlilik cüzdanını Silvio verdi. Elini öptü. Damada saat, geline kolye, başbakanı kristal vazo, Emine Hanım'a bilezik hediye ettiğini açıkladı. Kapıda protesto eylemi vardı. Çıkarsa tezkere, Bilal gitsin askere sloganı atıldı. Biber gazı sıkıldı. 4000 polis görevliydi. Salonda sadece TRT ve Anadolu Ajansı'nın çekim yapmasına izin verildi. Öbürlerine servis edildi. Medya takip merkezinin 19 televizyon kanalındaki ölçümlerine göre düğün için toplam 27 saat 56 dakika yayın yapıldı. Salon 7000 dolara kiralanmıştı. Davetler, gümüş kutucuklar hediye edildi. İçinde çikolatacıklar vardı. Guinness Rekorlar Kitabı en sıkma rekoru kırılacağı beklentisiyle ekip gönderdi. Tayyip Erdoğan'ın tokalaştığı kişilerin tek tek saydı. 4815'te bitti. Hayal kırıklığına uğrandı. Davetli sayısında Türkiye rekoru kırılmıştı ancak tokalaşmada dünya rekoru kırılamamıştı. Dünya tokalaşma rekoru ABD New Mexico valisine aitti. 8 saatte 13.392 kişinin elini sıkmıştı. İngiliz Times gazetesi türbanlı Diana başlığını attı. Gelinin annesi kızını başbakanın oğluna değil Harvard'lıya verdim dedi. Genç çift balayını Beylerbeyi'ndeki Bosworth Palace'ta geçirdi. Boğaz'a Sıfır Otel, ünlü moda dergisi Vogue tarafından dünyanın en romantik oteli seçilmişti. KES Genel Başkanı memura zam olarak başbakanın oğlunun damatlık elbisesi kadar para istiyoruz, hepsi o, dedi. Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete'nin kılçık köşesinde şu dörtlük yazıyordu. Necmettin Bilal Oğul, eminim sana kalsa şahidim hocam derdin. Bir ömür berhudar ol, Müslüman nikahında Katolik şahitliğe üzülme. Sen masumsun, mesut ve bahtiyar ol. Başbakan Tayyip Erdoğan çiçek gönderilmemesini, çiçek göndermeye niyetli olanların çocuk esirgeme kurumuna bağışta bulunmasını istedi. Salon çiçekten doldu taştı. Kamyon kamyon götürüldü. Gazeteciler düğünden sonra çocuk esirgeme kurumuna sordu. Bağış yapanların sayısı sıfırdı. Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Hanım, düğün yorgunluğunun çocukların eğitim sponsoru Remzi Gür'ün Etkinlik Adası'ndaki villasında attı. Atı uçağıyla Balıkesir'e geldiler. Erdek Limanı'nda Remzi Gür'ün Safran isimli yatıyla karşılandılar. Atasay Kuyumculuk'un sahibi Cihan Kamer de yattaydı. Cihan Kamer, Başbakan'ın servetinin şahidiydi. Tayyip Erdoğan, oğullarının sünnetine gelen 30 kilo altını paraya çeviren kişi olarak tanınıyordu. Düğünde gelen paraları da altınları da bozduracak mısınız diye soruldu. Cevap verilmedi. Reyyan Erdoğan'ın başörtülü bir resmi, türbanlı bir resmi. Bilal'in Türgevi Üniversite kurdu. İbni Haldun Üniversitesi. Türgevi'nin yönetim kurulunda kızımı Harvard'a verdim diyen Bilal'in kayınvalidesi Reyhan Uzuner de vardı. E zaten ha Harvard Üniversitesi, ha İbni Haldun Üniversitesi, arada fark yoktu. Azra. Esra. Seri katillik kurbanı, 25 yaşında bankacıydı. Baba ocağı Adıyaman'da ailesi, komşuları, mesai arkadaşları tarafından toprağa verildi. Ayşe Selen, seri katilin ikinci kurbanı, 22 yaşında öğrenciydi. Baba ocağı Kütahya'da ailesi, komşuları tarafından toprağa verildi. Mimarlık okudu, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde binlerce arkadaşının katıldığı törenle uğurlandı. Azra, seri katilin üçüncü kurbanı, 30 yaşında travestiydi. Onu kimse yazmadı, çok ahlaklıyızdır çünkü. Oğlan çocuklarını tecavüz etmeye, kız bebeleri koynumuza almayı, ırzına geçerken öldürmeyi, kendi aramızda hallettik diyerek üstünü örtmeyi, bu tür rezaletler haber yapılmasın diye basın yasağı getirmeyi iyi biliriz. Travestileri konuşmayı ayıp sayarız. İzmirliydi Azra. Adı da Mustafa. Israrla Azra diye yazıyorum çünkü bugün duruşması vardı. Azra olarak yaşadığı hayatını tescillemek, kimliğini değiştirmek için hakim karşısına çıkacaktı. Kimseye zararı olmayan, ayrımcılığa karşı mücadele etmek için kurulan Siyah Pembe Üçgen Derneği'nin ilk üyesiydi. Siyah Pembe Üçgen Derneği ve Feminist İz Derneği'nin Alsancak'taki sessiz oturma eylemiyle uğurlandı. Kadın ile erkeği ile eşcinselliği benim güzel İzmirlilerim katıldı. Sonra Ege Üniversitesi morgundan dayısı aldı Azra'yı. Çünkü hepimiz gibi insan evladıydı Azra. Ailesi vardı. Cenaze namazı ikindiden sonra Burca Çamlık Camii'nde kılındı. Dayısı, ablası, arkadaşları oradaydı. Burca Kaynaklar Mezarlığı'na defnedildi. Allah rahmet eylesin Azra. Hakkını helal et. İzmir sana borçlu. Niye derseniz, Azra sayesinde yakalandı o seri katil. Onu öldürdükten sonra onun çantası da kaçarken kameraya enselendi. Onun telefonunu satarken iz bıraktı. Azra olmasaydı katil Buhar'dı. Bitirmeden, sadece Azra'nın kimlik değiştirme duruşması yoktu bugün İzmir'de. Bir duruşma daha var. Azra'nın üyesi olduğu Siyah Pembe Üçgen Derneği'nin kapatılma duruşması. Rezaletler yazılmasın diye zırt pırt basın yasağı getiren sayın devletimiz, ayrımcılığa karşı mücadele eden Siyah Pembe Üçgen Derneği'ni kapatmaya çalışıyor. Mahkemeyi etkilemek suçsa razıyım. Gerekirse travestilerle aynı koğuşta yatarım. Lütfen kapatmayın bu derneği. Kimse sahip çıkmıyor, bari birilerine sahip çıksınlar. Alt tarafı eşit birey olabilmek için seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Kapatmayın lütfen. Azra Has'ın bir fotoğrafı. İzmir Valiliği genel alaka ve aile yapısına aykırı olduğu gerekçesiyle kapatılmasını talep etmişti. Mahkeme reddetti. Siyah Pembe Üçgen Derneği kapatılmadı. Kaos, GL, Bursa Gökkuşağı, Pembe Hayat ve Lambdal İstanbul'un ardından Türkiye'nin 5. LGBT Derneği'ydi. Siyah Pembe Üçgen'den yapılan açıklamada özgürlük adına verilen bu olumlu kararı Azra'nın hatırasına adıyoruz denildi. Rüya. Maltepe Askeri Cezaevine gittim. Değerli arkadaşlarıma. 16'şer sene yediler. Ne kadar yatacaklarını bilmiyorlar. Suç tarihi denilen 2003'ün infaz kanununa göre hesaplanırsa 6 sene 4 ay yatacaklar. Hayır efendim, bugünkü infaz kanununa göre hesaplanırsa 12 sene yatacaklar. Ne zaman belli olacak bu mesele? Onu da bilmiyorlar. TSK'dan atılacaklar. Kararname Cumhurbaşkanı, Başbakan, Milli Savunma Bakanı imzalayacak. Yani Atatürkçü subaylar, senelerdir şeriatçı subay az subaylarının atılmasına şerh koyan Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan tarafından atılacaklar. Peki ne zaman olacak bu iş? Onu da bilmiyorlar. Artık muvazzaf olmadıkları için askeri cezaevinde kalamayacaklar, nakledilecekler. İyi de hangisine? L tipi mi, F tipi mi, Silivri mi mesela? Koğuştu mu yoksa hücreli mi bilmiyorlar. Ne zaman belli olacak bilmiyorlar. Hiç olmazsa ailelerinin yaşadığı şehirlerde olabilecekler mi bilmiyorlar. Belirsizlik üstüne belirsizlik. Manevi işkence yapılıyor. Eşleri adeta kiralık eve bakar gibi internetten cezaevi bakıyor. Hangisinin koğuşları kaç kişilik, hangisinin havalandırması nasıl, saz kursu var mı, ahşap boyama filan bakıyorlar ama cezaevini seçme şansları olacak mı bilmiyorlar. İyi günde kötü günde derler ya, kelimenin tam manası da öyle kadınlar onlar. Herkese nasip olmaz. Siz ne yapacaksınız diyorum. Biz iyiyiz, sorun yok diyorlar. Halbuki çıkarılma muamelesine maruz kalmamak için lojmanları boşalttıklarını biliyorum. Çoğunun çalışmadığı için maaş geliri olmadığını biliyorum. Evin direği içeride. Artık hem ana hem baba onlar. Hala biz iyiyiz, sorun yok diyorlar. Sıfır şikayet. Eşlerinin yanındayken yüzlerinde gülümseme eksik etmiyorlar. Yarın Ender'in evlilik yıldönümü mesela. 19 senedir evliler, 3. senedir hapiste kutluyorlar. Bu arada başka kutlamalar da var tabii. 16 sene yedikleri gün tam o gün Tuzla'da Deniz Varvuk'undaki subay eşleri çay partisi düzenlemiş. Görenler anlatıyor pek neşelilermiş. Ne güzel değil mi? Malum bir sil arkadaşlığı vardır bir de kurabiye arkadaşlığı. Şarap soslu mantolu risotto arkadaşlığı ise askıya alınmış vaziyette. Benim arkadaşlarımdan birinin eşi Hava Kuvvetleri Komutanı'nın eşini aramış telefonla. Hiç olmazsa biraz manevi destek verin diye. Kuvvet Komutanı'nın eşi üzüntümüzden dışarıda yemeğe çıkamıyoruz demiş, iyi mi? Vah vah, içim parçalandı hakikaten. Yaptığınızı beğendiniz mi diye çıkıştım arkadaşlarıma. Siz içeride afiyetle 16 sene yiyorsunuz. Kadıncağız sizin yüzünden dışarıda yemek yemiyor. Neyse, Yavuz'un oğlu Ege dün 4 yaşına girdi. Günlerdir yaş gününde açık görüş var mı anne diye soruyordu. Eri kadar bebeler cezaevi kavramlarıyla büyüyorlar. Belki merak ediyorsunuzdur. Açık görüş yoktu maalesef. Ben canım Ege'ciğim, yaş gününde en çok istediği hediyeyi babacığını göremedi. Sadece çocukların değil, babaların doğum günleri de geçiyor demir parmaklar arasında. İsmet'in doğum günü de geçenlerde. Kızı Ece mektup verdi hediye. Lacivert üniformanla beni okuldan almaya geldiğini görünce nasıl gururlandım bilemezsin. O üniformayla verdiğin onurlu mücadelenin bizi bugünlere getireceğini diye başlıyor. İyiyim ama eksiğim baba. Hep büyüksün. İstediğim yaşımın küçülmesini istiyorum. Sensiz büyümek istemiyorum. Derya'nın kızı Rüya ise şiirler yazıp gönderiyor babasına. Bir tanesinde de karar. O günü anlatıyor. Kemirilmiş dudaklarda belli belirsiz gülümsemeler, karar bekliyor tutulmuş nefesler. Ve volta atıyor titreyen ayaklar, baksana. Sis değil bu baba, umut çökmüş Maltepe'ye. Ne şiir yazıdır ama bugüne, gülen yüzler doluşur mısralara. Kahkaha atar her kıta, özgürce ve demir kapının bu tarafından sana salladığım el. İlk defa ellerinle buluşur işte, tam bu şiirde. Veda ettin mi sen hücrene? Kavuşmanın şiiri çünkü bu. Topla eşyalarını hadi. Geldi, haber duydun mu? Tahliye mi? Bu ambulans niye geldi şimdi? Niye yere düştü şu kadın öyle? Sustursanız ağlayan çocukları. Duyamıyorum. Tahliye mi? Sonra bir şiir daha yazmış Rüya. Sonrasını anlatıyor. Dedi ki ilk gün atlattın mı iyidir. Değildir. İlk günden sonra yok olur hal hatır sormalar, tavsiyeler, iyi dilekler, dualar. İlk günden sonra unuturlar. Sahte kalabalığın sonudur ilk gün. Yalnızlığınsa başlangıcı. Değerli okullar, sahte kalabalık olmayalım. Adres Maltepe Askeri Cezaevi, Maltepe İstanbul. Alıcı yerine balyoz mağduru, kurmay subaylar yazabilirsiniz. Lütfen küçücük bir kağıda adınızı, adresinizi yazın, gönderin. Size mektup yazmak istiyorlar. Sizin oraya gidebilmeniz mümkün değil. Onlar size gelecek. İzmir'den, Trabzon, Antalya'dan, Van'a, Edirne'den, Gaziantep'e, her neredeyseniz oraya. Türkiye'nin pırıl pırıl evlatları hem kendi başlarına geleni hem de memleketimizin başına geleni anlatmak istiyorlar. Üniversite öğrencileri, özel hukuk fakültesi öğrencileri, öğretmenler, doktor, eczacı, manav, bakkal, işçi, mühendis, ev kadını, terzi, taksici, yerel gazeteci arkadaşlar, her meslek, her yer. Gerçekleri öğrenmek istiyorsanız lütfen adınızı, adresinizi gönderin. Size tek tek mektup yazacaklar, anlatacaklar. Sahte delillerle aslın iftirasına uğradılar. Sahte kalabalık olmayalım. Rüya Günergin'in fotoğrafı. Sahte kalabalık olmadık. Dünyanın en büyük ailesi olduğumuzu kanıtladık. Türk basın tarihinin gelmiş geçmiş en büyük mektup kampanyası oldu. Türkiye'nin ve dünyanın her köşesinden 1 milyon 300 bin mektup geldi. New York'tan Ardahan'a, Sydney'den Edirne'ye, Berlin'den Erzurum'a, Moskova'dan İzmir'e, Cape Town'dan Ankara'ya, Rio'dan İstanbul'a sağanak gibi yağdı. Bu mektuplardan yapılan seçmeler Er Mektubu Görülmüştür adıyla kitap oldu. Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden yayınlandı. Gediri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlandı. Maltepe'deki arkadaşlarım İsmet Çınkı, Ender Kahya, Cem Okya, Yavuz Uras ve Erdinç Altıner tarafından derlenen kitap için Türk basın tarihinin en geniş katılımlı imza günü yapıldı. İlker Başbuğ, Uğur Dündar, Müjdat Gezen, Levent Kırca, Profesör Aysel Çeliken, Profesör Metin Feyzoğlu, Nasuh Mariki, Sinan Meydan, Tarık Akan, Rutkay Aziz, Ayşenur Arslan, Ruhat Mengi, Atilla Sertel, Ümit Zileli, Soner Yalçın, Nedim Şener, Yazgül Aldan ve ben katıldık. Rüya Harvard'ı kazandı. Sayfı. Ethem sarı sülük öldüren polis güya tanımamak için mahkemeye peruk takarak geliyordu. İtiş kakış yaşandı, peruk düştü, bana saldırdı, peruğumu çekti diye şikayetçi oldu. Ethem'in annesini sanık sandalyesine oturttular. Ethem'in katiline 7 sene istenirken Ethem'in annesine 10 sene isteniyor. Tetik çekene 7 sene, peruk çekene 10 sene. Melih Gökçek'e yumurta atan iki kadına dava açıldı, onar sene isteniyor. Mermi sıkanı 7 sene, yumurta atanı 10 sene. Tayyip Erdoğan'ı 3 kuruşa mahkum ettiren avukatı müebbete mahkum ettiler. Tayyip Erdoğan'ı 3 kuruşa mahkum eden hakimi sanık yaptılar. Deniz Fener'in savcılarını sanık yaptılar. Sanıklarını tanık yaptılar. Hrant'ın katiline 20 sene hapis istenirken cinayetteki ihmalleri yazan Nedim Şener'e 28 sene hapis istendi. Azmettirici tanık oldu, katil bile tanık oldu. Az daha gayret ederlerse Hrant'ı öldürdüğü için rahmetli Hrant'ı sanık yapabilirler. Terörist sanık oldu, gizli tanık savcı oldu. 17-25 Aralık'ın polisleri sanık oldu. Rıza Sarraf tanık oldu, paraların üstüne faiz ödendi. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı'nı böcek içinde tanık yaptılar. Söylediklerini beğenmediler, sanık yaptılar. Dolayısıyla Ali İsmail'i katleden polisi lütfedip 4 sene hapis verilmesi hakikaten sürpriz oldu. Normalde Ali İsmail'in annesinin veya hiç olmazsa abisinin tutuklanması gerekirdi. Sayfı sarı sürük fotoğrafı. Bir taraftan analar ağlamasın diyerek PKK ile masaya oturuyorlar. Öbür taraftan evladı polis tarafından öldürülmüş anayı sanık sandalyesine oturtuyorlardı. İsmini de Adalet bulunan AKP'nin adaleti buydu. Sayfı sarı sülük öldürülmeyen diğer üç oğlu İkrar, Cem ve Mustafa ile birlikte yargılandı. Neyse ki beraat ettiler. Nihal. Sene 1984 Ağustos'un 15'i saat 21.30 suları. Gün geceye kavurucu sıcak ayaza dönüyor. Trok trok trok. Tok vuruşlar yırtıyor karanlığı. Kalleş kalleş. Kalleş kalleş sesi duyuluyor. Eruh basılıyor. Bölücü örgütün ilk saldırısıdır bu. Milat. Kim yaptı desek herkes PKK der. Tamam da o saldırı kim yönetti desek pek bilen çıkmaz. Soruyu şöyle soralım o halde. Mahsun korkmaz kim? Bildiniz değil mi? Bilirsiniz. Üzerinde Mahsun Korkmaz Akademisi yazan terör yuvasının fotoğrafı o kadar çok yer almıştır ki basınımızda hemen herkes bilir. 15 Ağustos 1984'te PKK'nın yaptığı ilk saldırının elebaşıdır o. Örgüt tarafından onore edilmiş, Türk basın tarafından da maalesef reklam yapılmıştır defalarca. Bu nedenle bilirsiniz. Peki Süleyman Aydın kim diye sorsak kaç kişi cevap verebilir? Mahsun Korkmaz'ın yaptığı ilk PKK baskınında şehit düşen evladımızın ismidir. Var mı onun adına bir akademi? Sen örgüt celladının zırt pöz reklamının yapılmasına izin veriyor, kendi şehidinin unutulup gitmesine göz yumuyorsan eğer, ne hakla bağırıyorsun ki şehitler ölmez diye? Ve dün izliyorum Gümüşhane'den gelen görüntüleri. Gencecik Nihal öğretmen sadece 1,5 ay önce evlendiği dünya yakışıklısı Teğmen eşi Tuna'nın Ay Yıldızı cenazesini kucaklamaya çalışıyor. Damadlık da göndermiş, kefenle geri almış. Sol kolunda yara bandı var. Belli ki sakinleştirici verilmiş talihsiz geline. Ama ne çare. Bir yumrukluyor tabutu, sesini duyar belki diye bir sürüyor ellerini saçını okşar gibi. Ve hep aynı kelimeyi haykırıyor. Tekrar tekrar. Koçum, koçum, koçum. Gitti Nihal'in koçu. Ömrü boyunca unutmayacak. Peki ya biz? Unutmamalı, sevgiyle anmalı. Cümlesi sadece Tarkan'ı hatırlatıyorsa bu millete elden ne gelir ki? Nihal Karar'ın fotoğrafı. Genelkurmay'da şehitlerimizin, gazilerimizin istatistiği tutulur. Bazen muhalefet partileri şehit sayısı kaç oldu filan diye soru önergesi verir. Savunma Bakanları da Genelkurmay'dan rakamlar alarak cevap verir. Peki kaç Nihal'imiz vardır? Kaç çiçeği burnunda gelinimiz dul kalmıştır? Kaç evladımız öksüz kalmıştır? Kaç anne, kaç baba aslan gibi oğlunu toprağa verdiği için kahrından vefat etmiştir? Kaç nişanlı henüz gelinlik giyemeden nişanlısının tabutuna sarılmıştır? Kaç aile bu trajediye baş başa kalmıştır? Türkiye'de bu soruların cevabını bilen kurum yoktur. Şehit cenazesinde siyasilerimiz tarafından timsah gözyaşları dökülür. Musalla başında üzgün pozları verilir. Ertesi gün unutulur. Hepsi odur. Olan Nihalleri olur. Melek. Angela Merkel, Almanya Başbakan adayı oldu. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel başkanı. Türkiye'nin AB üyelerine solak bakıyor. Dolayısıyla sadece bizim için değil, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için bile çok çok önemli biri. Tabut kapağı gibi uzun bir yazı olacağı için lafı fazla esnetmeden başlayalım. Kimdir Angela Merkel? Tam adı Angela Merkel. Dorothea'yı kullanmıyor. Angela melek demek ama şeytani zekaya sahip. Bizim başbakanla yaşıt. 1954 doğumlu. İmam tarafından yönetilen Türkiye papazı buldu desek yanlış olmaz. Babası protestan papazı. Annesi İngilizce öğretmeni. Hamburg'da otururlarken Angela doğuyor. Henüz 4 aylıkken Berlin'e 50 km uzaklıktaki Templin kasabasına taşınıyorlar. O tarihte duvar yok. Sene 1961 şak duvar örülüyor. 7 yaşındaki Angela ve annesi doğuda mahsur kalıyor. Matematik, fen ve lisan derslerindeki müthiş başarısı üzerine Leipzig Üniversitesi'ne kabul ediliyor. Fizik diploması alıyor. O zamanlar Sovyet gümbür gümbür, herkes takip ediliyor. Papazın kızı mecburen kızıllaşıyor. Komünist Gençler Derneği'ne yazılıyor. Doğu Berlin Üniversitesi'ne geçiyor. Kuantum fiziğinde doktor oluyor. 20 yaşında siyasete bulaşıyor. O 26 yaşındayken Doğu Almanya'da Demeyser hükümetinin sözcüsü oluyor. Duvar yıkılır yıkılmaz da tası tarağı topluyor. Berlin'in öbür yakasına atlıyor. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'ne üye oluyor. Karadev lakaplı Kolden ağabeylik görüyor. Tırnaklarıyla kazıya kazıya erkek egemen partide erkeklerin en üstüne çıkıyor. Almanya'nın ilk kadın başbakan adayı oluyor. Şimdi gelelim kadın Angela'ya. 23 yaşında Doğu Berlin Üniversitesi'ndeyken hoca asistan aşkıyla fizik profesörü Ulrich Merkel ile evleniyor. Çocukları olmuyor. Duvar yıkılmadan yuva yıkılıyor. 28 yaşındayken boşanıyor. Doğu olmadı, bir de Batı'ya da deneyelim diyor. Batı'ya geçtikten sonra 44 yaşındayken yine profesör ama bu sefer kimya profesörü Joachim Sauer ile evleniyor. İlk evlilik fiziksel sorunlara takılıyor. İkinci evlilikte vücut kimyaları tutuyor. Hala evliler. Ancak biyoloji gene denk gelmiyor. Çocukları yok. Ta 28 sene evvel boşanmasına rağmen ilk eşinin soyadını kullanıyor. Laf aramızı eski eşini unutamadı filan gibi dedikodular var, günah boynuna. Merkel soyadıyla tanındığım için değiştirmedim diyor. Bir diğer sebep de şu, yeni eşinin soyadı Sauer. Ekşi anlamına geliyor. Kadın zaten asık suratlı, bir de soyadı ekşi olursa. Kocası janjanlı adam, papyon falan takıyor. Angela ise battal, üniforma gibi hep aynı kıyafetleri giyiyor. Altında pantolon, üstünde ceketimsi bir şey. Sadece renkleri değişiyor. Langur lungur yürüyor. Mizaçlar en çok bu tarafına vuruyor. Köylü muamelesi görüyor. Vur dediler, öldürdü. Geçen sene göğüs açık şifon bir gece kıyafetinde baloya katıldı. Memeler kadraja sığmadı. Umurunda bile değil. Diyet yapmıyor, spor yapmıyor, kompleksi yok. Kadını sadece dış güzelliği çekici kılmaz. Çekici olmasaydım evde kalırdım. Halbuki ben 2 kez evlendim diyor. Magazin basını en çok saçına takıyor. Ya kendisi kesiyor ya da sıradan kuaförlerle idare ediyor. İngilizce ve Rusça biliyor. Makine gibi sabah 6'dan gece 24'e kadar çalışıyor. Sessiz sakin bir insan ama konuşmaya başladığında büyülüyor. Yere bakan yürek yakan cinsinden. Dans etmeyi sevmiyor. Klasik müzik seviyor. Her sonbaharda Bayreuther Festivali'ni asla kaçırmıyor. Lüks sevmiyor. Şaibenin şeysi yok. Özel hayatında modası geçmiş bir Opel'e biniyor. Partiden aldığı maaş dışında geliri yok. Şehir sevmiyor. Berlin'in dış semtinde mütevazi bir evde oturuyor. Bahçesinde çiçeklerin çapalarken dinlendiğini söylüyor. Bizimkiler gibi bahçıvan çalıştırmıyor. Hobisi eşine yemek yapmak. Alman klasiği patates çorbasıyla parmakları yedirtiyor, deniyor. Hayali yok mu? Var. Transsibirya demir yoluyla Moskova'dan Vladivostok'a uzanan tren seyahati yapmak istiyor. Çocukluğumdan beri düşlerim, bir gün mutlaka diyor. Gelelim zurnanın zırt dediği yeri. Türkleri seviyor mu? Türkleri seviyor ama Almanya'ya gelmeyenini. Bizi hangi çerçevede sevdiğini anlatmak için daima örnek aldığı Helmut Kohl'ü örnek gösteriyor. Kohl de Türk göçünü sevmiyordu ama gelini Türk diyor. Özetle Türklerin Avrupa Birliği'ne girmesini istemeyen bir Alman o. Çünkü Almanya'da şu anda 6 milyon işsiz var. Tüketim frenlendi. Alman halkı kriz korkusundan para harcamıyor. Sağlık ve eğitim sistemleri çuvallamaya başladı. 70 milyonluk Türkiye'nin ya Allah diyerek Almanya'ya dalması geceleri rüyalarına giriyor. Açık açık siz Avrupa Birliği'ni almayacağız, dün de almayacaktık, bugün de almayacağız, yarın da almayacağız. Siyasetçilerinizin sizi kandırmasına izin vermeyin diyor. Öfkeleniyoruz ama dost acı söyler misali davranıyor. AB'ye girdik, palavrasını yemememiz için, uyanmamız için doğruları söylüyor. Angela Merkel'in fotoğrafı. Merkel Almanya'nın ilk kadın başbakanı oldu. Bu kitabın piyasaya çıktığı 2015 itibariyle 10 senedir Almanya'yı yönetiyordu. Türkleri sevmeye, Türkiye'yi AB'ye almamaya devam ediyordu. Ayrımın sonu.